Ayrım 8.
Selma, acele edelim diye söylendi. Biri gelip işimizi engelleyebilir. Makası bırakmış, dört elle cezbeye kapılmışçasına kumaşı paralıyorlardı. Sonunda amaçlarına ulaştılar. Geri dönüşü olmayan bir işi başarmanın huzuruna ermişlerdi. Paraladıkları ipek kumaşların hışırtısı kulağa ne de hoş geliyordu. Özgürlüğün bu tok ve dokunaklı sesine de heyecan vericiydi. Ayaklarının dibinde şenliklerdeki kurdelelere benzeyen paçavralar serilmiş duruyordu. Selma, sıra paketleri yapmaya geldi dedi. Biri Halide Edip, diğeri Latife Hanım'a. Sanırım memnun kalırlar. Selma'nın İzmir'in işgali üzerine yaslı insanları büyülemiş olan Halide Edip'e ayrı bir hayranlığı vardı. Sultanahmet mitingi aklından çıkmış değildi. O tarihte 9 yaşındaydı ama sanki dünyaya o gün gelmişti. Ama son zamanlarda gözde olan Mustafa Kemal'in şen şakrak eşi Latife Hanım'dı. Her girişimini ilgiyle izliyor, Matmazel Roz'un saraya gizlice getirdiği feminist dergilerde çıkan yazıları merakla okuyorlardı. Latife Hanım, kız kardeşlerini özgürleştirmeye ve öncü olmaya karar vermişti. Büyük Millet Meclisi toplantılarını izleyen ilk kadın olduktan başka, eşinin çalışma odasında milletvekillerini kabul etmekle herkesi şaşkına çevirmişti. Politikaya karışmakla mı suçlanıyordu? Kahkahalar atarak kadınların bundan böyle ülkelerinin kaderinde söz sahibi olmaya hakları olduğunu, hatta bunun bir görev olduğunu söylüyordu. Gazi'nin eşinin ukalalıklarına kızan Hatice Sultan söyleniyordu. Zaten kadınlar ülke kaderinde her zaman söz sahibiydiler ama bunun çığırtkanlığını yapmıyorlardı. Yüzyıllar boyu kadın sultanlar kafes ardında divan toplantılarını izlemişle hükümdara tavsiyelerde bulunarak imparatorluk politikasına yön vermişlerdir. Doğuda her akıllı kadın kocasının kararlarını etkiler. Ancak bunu ilan etmemek basiretini de gösterir. Şu Latife Hanım kendilerini göstermedikçe, seslerini duyurmadıkça yaşamadıklarını sanan batılı kadınlar gibi davranıyor. Ancak çocuklar ve ilkel kavimler böyle davranır. Selma ne diyeceğini bilmeden başını sallayıp duruyordu. Nasıl oluyor da annesi anlamıyordu? Latife Hanım'ın kibirli ya da ukala olmasının ne önemi vardı? Önemi olan eski alışkanlıkları alt üst etmesi, parmaklıkları kırması, kapalı haremleri biraz havalandırmasıydı. Anneciğim, siz de benim kadar sıkılmıyor musunuz? Yoksa kaderinize baş mı eğiyorsunuz? Baş eğmek, bu sözcük imparatorluk azametine hiç de yakışmıyor. Acaba anneciğim zamanla feylesof mu oldu? Ama ben gencim, yaşamak istiyorum. Selma derin bir nefes aldı. Kendini öyle güçlü, büyük işler için öylesine biçilmiş kaftan hissediyordu ki, uçsuz bucaksız çayırlar karşısında tan vakti ürperen saf kan atlar gibi titriyordu. Şekerpare sordu, ne yapacağız? Selma arkadaşının sesiyle kendine geldi. Ya evet, kahraman belledikleri o hanımlara ne yazacaklardı? 12 yaşında olduklarını, çoktan beri onların gelmelerini beklediklerini, onlara yardıma hazır olduklarını, dışarıda hayat cıvıl cıvıl iken daha fazla hareme kapanıp kalmak istemediklerini, oradan kurtulmak istediklerini, savaşa katılmak istediklerini, aksi takdirde öleceklerini. Şekerpare hayretle, ölmek mi? Diye sordu. Tabii. Selma sert sert arkadaşına baktı. Saraya gelmeye devam eden satıcı kadınların konuşmalarından öğrendiği, Matmazel Roz'dan aşırdığı gazetelerde okuduğu her şey onu kabına sığdırmaz olmuştu. Ülkesinde büyük değişimler oluyordu. İstanbul bir devrim yaşıyordu ve o, Selma, nakış işlemek üzere kapanıp oturmaya mahkum ediliyordu. Birkaç gün içinde Halide Edip'in derneği tarafından kurulan yeni kız okullarından birine gitmek istediğinde sultanın gözlerinde şimşekler çakmıştı. Öğretim düzeyinin çok iyi olduğu söylendiği için ısrar etme cesaretini göstermiş ama anneciği ona cevap bile vermemişti. Selma yine de cesaretini kaybetmiyordu. Her zaman amacına ulaşmasını bilmişti. Yakında Halide Edip ile Latife Hanım gelip annesiyle konuşurlardı. Bu ara kendisi hazırlık yapmalıydı. Şekerpare ile birlikte İstiklal Savaşı'nda yararlılık göstermiş kadınların öykülerini defalarca okumuşlardı. Asker Saime adıyla tanınan ve gösterdiği olağanüstü cesaretten dolayı madalya almaya hak kazanan Münevver Saime'nin hayat hikayesini ayrıntılarıyla biliyorlardı. Düğün gecesi kocasıyla birlikte dağa çıkıp çetelere katılan Makbule'nin maceralarını, 9. Tümen'in bir bölüğünün başında Fransız karargahını basıp şehit olan Rahmiye'nin kahramanlıklarını ezbere biliyorlardı. Haremde yetişen nadide çiçek kavramı artık onlara saçma geliyordu. Mustafa Kemal'in de belirttiği gibi bu kadınlar kahramanlar olmasaydı savaşı kazanmak mümkün olmayacaktı. Latife Hanım, "Savaş bitti ama mücadele sürüyor," demişti. Gerçekten de her geçen gün Selma ile Şekerpare'nin heyecanla izledikleri bir yenilik daha oluyordu. Yunan işgalciye karşı sürdürülen savaştan çok bu savaş kendi savaşlarıydı. Emniyet Müdürlüğü tramvaylardaki, trenlerdeki, araba vapurlarındaki kadınla erkeklerden ayıran bölümleri kaldırtmıştı. Kadınlar bundan böyle artık hiçbir ceza vermeden kocalarının yanında oturabileceklerdi. Lokantalarda ve tiyatrolarda da durum aynıydı. Ama bu değişiklikleri, hakarete, hatta bütün bunların İslam'a aykırı olduğunu söyleyen tutucu takımın saldırısına uğrama korkusu yüzünden pek az aile uygulayabiliyordu. Asıl kıyamet, İstanbul Üniversitesi'nde bundan böyle karma eğitim yapılacağının ilan edilmesiyle koptu. O güne kadar sınıflar, üniversiteye gidebilen pek az genç kızı korumak üzere kalın perdelerle ikiye ayrılmıştı. Ama artık şimdi Müslüman aileler dikenli bir sorunla karşı karşıyaydılar. Ya kızlarının okumalarına ara verecekler ya da onları ilelebet kocasız kalmaya mahkum edeceklerdi. Çünkü en ilerici gençler bile kadının özgürlüğünü kazanmasını hararetle savunanlar bile iş evlilik gibi ciddi bir konuya geldiğinde annelerinin seçtiğine razı oluyorlardı. Anneler de özenle, dikkatle, hiçbir erkeğin yüzünü görmediğinden emin oldukları kızları seçiyorlardı. Güneş batmak üzereydi. Şekerpare kalktığında saat 5 olmuştu. Annesinin yanına dönmeliydi. Yalnız kalan Selma iki küme halindeki rengarenk kumaş parçalarına bakıyordu. Gölgeler odayı sarmaya başlamıştı. Öğleden sonra varılan güzel kararlara şimdi belirsizlikler üstün geliyordu. "Ne oluyor cicim? Pek üzüntülü görünüyorsunuz." "Oh babacığım." Her türlü protokolü unutan Selma babasının kollarına atıldı. Onu en az bir haftadır görmemişti. Damat son zamanlarda hareme pek gelmiyordu. Eskiden onu görmek istediğinde Hayri Bey'in dairesine geçmek için türlü bahaneler yaratırdı. Ama şimdi şu 12 yaşına bastığı günden beri haremi selamlıktan ayıran kapıdan geçemiyordu. Kıyametleri koparmış, babacığını görmek istediğini söylemiş ama kalfalarla harem ağalarına söz geçirememişti. Artık çocuk değilsiniz sultanım, artık çocuk olmamak ne anlama geliyordu ki? Baba sevgisine ihtiyacı olmayacak kadar büyümek mi demekti? Tabii ki babası kendisiyle fazla ilgilenmemişti ama okuduğu ya da konuklarıyla sohbet ettiği zamanlar yanında olmak, yanı başında oturmak Selma için değeri biçilmez bir mutluluktu. Ona hiç sesini çıkarmadan bakardı. Öyle yakışıklıydı ki. Kendisini kızdıran ama aynı zamanda üstün bir zekanın belirtisi olan alaycılığını, azametinin bir belirtisi saydığı umursamazlığını, her şeyini severdi. Onun varlığına ihtiyacı vardı. Ona bakınca mutlu oluyordu. İçtenlikle eline sarıldı. "Baba, lütfen anneciğime." Sarıldığı el katılaştı. Gülen gözler gölgelendi. Buz gibi bir sesle, "Küçük hanım, postacınız değilim," dedi. Göğsüne koca bir kaya parçası düşmüştü sanki. Nefesi daralmış, omuzları çökmüştü. Başını eğdi. Niçin bu kadar sertti? Ne demişti ki? Birden anladı. Ne aptaldı. Haftalardan beri annesiyle babası Zeynel aracılığıyla konuşuyorlardı. Durumu birbirlerine anlatıp dedikodusunu yapan halayıkları azarladığını da hatırlıyordu. İşte şimdi de kendisi patavatsızlık etmişti. Oysa babası ne de keyifliydi. Sırf kendisini görmek için gelmişti. Şimdi her şeyi berbat etmişti. Bu kez tatlı bir ses. "Ama babanıza söyleyeceğiniz bir şey varsa sizi dinlemeye hazırım," dedi. Selma susuyordu. ağzını açacak olsa hıçkırarak ağlayacağını biliyordu. Babasının ağlamak kadar sinirlendiği başka bir şey olmadığını da biliyordu. Ama konuşmalıydı. Yoksa babası küstüğünü ya da annesinin yanına tuttuğunu sanırdı. Oysa bu doğru değildi. O kimseden yana değildi. İkisini de seviyordu. Ama o kadar farklı biçimde seviyordu ki içinde iki ayrı Selma var sanıyordu. İşin bu yanını sık sık düşünmüştü. Annesi kendisine gülümsediğinde bütün dünyayı fethedecekmiş gibi bir duyguya kapılıyordu. Babası kendisine gülümsediğinde bütün dünyayı unutup mutluluktan uçacakmış gibi oluyordu. Bu iki gülümseme arasında bir seçim yapmak da istemiyordu. Güçlükle başını kaldırdı. Parlayan gözleriyle uzun, solgun yüzü, ince dudakları, göz kenarlarında yıldızlar oluşturan binlerce kırışığı inceledi. Ona içine sokmak ve hep içinde tutmak istercesine bakıyordu. Babası prosunu çıkarıp suç ortağıymış gibi göz kırptı. Haydi cicim, şu büyük derdinizi anlatın bakalım. Baba, okula gitmek istiyorum. Anlıyorum. Tabii size sultanların gidebilecekleri bir yer olmadığı söylendi. Ama herkes gidiyor. Selma Sultan'a atılan taşı görmezden gelerek ısrar etti. Süreyya Hanım hukuk fakültesine gidiyor. Bütün gazeteler resmini bastı. Kemal Paşa onu tebrik etti. Türkiye'nin geleceği kadınların ilerlemesine bağlıdır. Halkının yarısı cahil olan bir ülke yarı yarıya felçtir, diyor. Hayri Bey alışkanlıkla bıyıklarını kıvırıyordu. Sanırım o asinin haksız olmadığı ender noktalardan biri bu. Selma kahramanı hakkında söyleneni duymamazlıktan geldi. Öyleyse gidebilir miyim? Nereye? Okula tabii. Hayri Bey omuzlarını silkti. Söyleyin bakalım, ne zamandan beri babalar kızlarının yetiştirilmelerine karışıyor? Üstelik bir de anneleri sultan ise. Israr etmeyin, sizin için elimden hiçbir şey gelmez. Gelir, ama istemiş olsanız. Selma hırsından al al olmuştu. Baba, artık dayanamıyorum. Ülkemizde her şey değişiyor, her şey yaşıyor. Sadece biz hiçbir şey olmamış gibi uyuklamaya devam ediyoruz. Bu saraydan çıkmak istiyorum. Çıkmak! Damadın yüzü hüzünlendi. Sakin olun yavrum, dedi. Belki sandığınızdan da çabuk çıkacaksınız. Ama korkarım üzüleceksiniz. Latife Hanım da Halide Edip de suç ortağı satıcı kadının sepetiyle dışarıya kaçırılıp gönderilen mesaja cevap vermemişlerdi. Selma ve Şekerpare'nin bütün ümitleri kırılmıştı. Çarşaflara gelince sultan nereye kaybolduklarını bile sormamış, terzilere yenilerini yaptırtmıştı. Bu seferkiler siyahtı. Ortaköy Sarayı'nda hayat eskisi gibi sürüyordu. Ancak daha idareli gidiliyor, daha sade yaşanıyordu. Yeni vali sultanların tahsisatını kesmişti. Büyük Millet Meclisi gülünç bir maaş bağlamıştı. Buna çok daha üzülünmüyordu. Tahsisatları kısılmış, tüm dost ve akrabalar aynı sıkıntı içindeydi. Hatice, sultanın alaycı biçimde söylediği gibi, yeni zengin olmaktansa yeni fakir olmak yeğdir. Bazı hizmetkarlara yol vermek gerekmişti. Ama öteden beri aileden sayılan evin adamları vardı. Sultanı asıl üzen artık fakirlere yemek dağıtılmamasıydı. Bunu tasarruf olsun diye kaldırmış değildi. Sofralarındaki tek tabağı bile paylaşırdı. Ama hükümet buna benzer davranışları iyi karşılamıyordu. Osmanlı hanedanından olanlar ortalıkta pek görünmemeliydiler. Onun için de sultan kapısını çalana gizlice yardım edilmesi talimatını vermişti. Öyle de çok gelen vardı ki. 1923 yılında İstanbul'da ve bütün ülkede durum kötüydü. 10 yıllık savaş ve işgalden bitip tükenmiş olan halk sefalet içindeydi. Savaştan önce 1 kuruş olan ekmeğin kilosu 9 kuruş olmuş, etin okkası 6 kuruştan 80 kuruşa çıkmıştı. Birkaç ayrıcalıklıdan başka kimse etin yanına yanaşamıyordu. Yüzlerce insan açlıktan ve soğuktan ölüyordu. Ankara'daki karışıklıklar yüzünden durum daha da kötüleşmişti. Bütün yetkiler Anadolu'nun bu önemsiz kasabasında Mustafa Kemal'in başkent yapma niyetinde olduğu bu yerde toplanmıştı. Mustafa Kemal geçmişe sırt çevirerek modern, ileri Avrupa ülkelerine benzeyen bir devlet yaratmak istiyordu. Türk aydınlarını 100 yıldır etkilen cumhuriyetçi ve laik Fransa örnek alınacaktı. Cumhuriyetçi ve laik. İşin can alıcı noktası buydu. Her ne kadar Büyük Millet Meclisi Başkanı başındaki zafer tacı sayesinde bütün gücü elinde bulunduruyorsa da mücadele arkadaşlarından çoğu despotça eğitimlerinden kuşkulanıyorlardı. Kamuoyunun Mustafa Kemal'in başbakan olacağı meşruti bir monarşiyi beklediği sırada saltanatın nasıl ilga edildiğini unutmamışlardı. Gerçekten bütün meclis ve onunla ilk yola çıkanlar Gazi'den sakınıyordu. Savaş sırasında onun etrafında birleşmişlerdi. Askeri dehasına güvenleri tamdı. Ama şimdi yasal bir hükümet kurmak söz konusu olduğunda milletvekilleri sertliğine ve dik başlılığına tanık oldukları bir kişiyi başlarına geçirmekten endişe duyuyorlardı. 1923 ilkbaharında Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi onları dehşete düşürmüştü. Parlamentodaki muhalefetin başlıca liderlerinden biri olan Trabzon milletvekili Ali Şükrü sık sık Kemal'e karşı çıkar, Halife Abdülmecid'in bazı yetkilerinin yeniden verilmesini savunurdu. Bir sabah ölüsü bulundu. Boğulmuştu. Katil çok çabuk bulunmuştu. Bu Gazi'nin özel muhafızlarından Topal Osman idi. Ancak konuşmaya fırsat bulamadan jandarma ile giriştiği çatışmada ölmüştü. Olay büyük heyecan yaratmış, Mustafa Kemal siyasi bir muhalifini yok etmekle suçlanmıştı. Dehşete düşen milletvekilleri bunun bir uyarı olduğunu düşünüyorlardı. Kendi parlamento grubunda bile muhalefetin arttığını hisseden Mustafa Kemal, güçlü bir halk desteği sağlamaya yöneldi. 1919'da milli mücadeleyi yürütmek için kurulmuş olan cemiyetler, komiteler, başkomutan olduğu için doğrudan kendisine bağlıydı. Bu yarı askeri örgütten siyasi bir parti çıkaracaktı. Halk Partisi. Bu partinin her kentte, her kasabada şubesi olacaktı. Bunun için ülke çapında bir geziye çıktı. Komite temsilcilerine, "Ülkemiz hainlerle doludur, uyanık olun, hükümet etme hakkı sizin, Halk Partisi'nindir," dedi. Bu sırada İstanbul'da bazı gazeteciler yeni diktayı eleştirirken saltanatın geri getirileceği gibi bazı iddialar da ortaya attılar. Mustafa Kemal Ankara'ya dönüşünde devam ettikleri takdirde asılacaklarını bildirdi. Halka hitaben yapılacak bu tür konuşmalar yasaklanacak, hatta gerekirse parlamenter de dokunulmazlıklar kaldırılacaktı. Çünkü gerici ya da saf dil diye nitelendirdiği milletvekillerinin muhalefetlerine zor katlanıyordu. Ancak bu son noktada başarı sağlayamayacaktı. Saf diller üzerine oturdukları dalı kesmeyeceklerdi. Bütün bu gelişmelerden bıkan eski arkadaşı Rauf Bey istifa etmişti. Eski arkadaşları ve milli mücadelenin en değerli isimleri Rahmi, Adnan, Refet, Ali, Fuat, Karabekir ondan uzaklaşmışlardı. Mustafa Kemal'in elindeki çoğunluk gözle görülür biçimde eriyordu. Sertliğine ve öğretmenlik taslamasına tahammül edilemiyordu. Neyse ki ordu onunla birlikte. Halk Partisi de bütün ülkede dallanıp budaklanmaya başlamıştı. Asıl önemlisi barış imzalanmıştı. 24 Temmuz 1923'te 8 ay süren çok uzun görüşmelerden sonra Türkiye'yi temsil eden İsmet Paşa'nın başkanlığındaki Türk heyeti ile Batılı temsilcileri bir araya getiren Lozan Konferansı parlak bir başarıyla sonuçlanmıştı. Türkiye bir imparatorluk kaybetmişti ama artık özgür ve bağımsız bir ulustu. Bunu da her şeyden önce Mustafa Kemal'e borçlu olduğunu halk biliyordu. Selma son işgal kuvvetlerinin ayrılışlarını her zaman hatırlayacaktı. Askeri töreni görmek için annesiyle birlikte Dolmabahçe Sarayı'na gitmişti. Teyzeleri ve kuzenleriyle birlikte sarayın Boğaziçi'ne bakan pencereleri önünde kümelenmişlerdi. Ekim güneşi mermer çeşmeler üzerinde oynaşıyordu. Boğazın her iki yakasında halk rıhtımları doldurmuştu. Saat 10.30'da Bahriye Bandosu önde olmak üzere Türk piyade müfrezesi meydandaki yerini aldı. Beyaz ay yıldızlı kırmızı bayrak dalga dalgaydı. Birkaç dakika sonra Fransız birliği geldi. Arkadan İtalyanlar ve İngilizler yerlerini aldılar. Türklerin karşısında sıra halinde dizilmişlerdi. Bir kenarda kor diplomatik, hazır ola geçmişçesine dimdik ayaktaydı. 11.30'da müttefik yüksek komiserleri göründü. General Pell, General Harrington, Marquis de Goroni. Sırmalı üniformaları ve solgun yüzleriyle. İstanbul valisi heyecanını zor saklayan adımlarla ilerledi. Bando sırasıyla İngiliz, Fransız ve İtalyan marşlarını çaldı. Sonra Türk marşı. Rüzgarda dalgalanan al bayrağın gölgesinde ağır ağır gökyüzüne doğru yükseldi. Müttefik birlikler Türk bayrağını selamladıktan sonra yerlerinden ayrıldılar ve kendilerini bekleyen teknelere bindiler. Savaş gemilerinden her biri kendi milli marşlarının eşliğinde 5 yıldır hüküm sürdükleri Türk sularını terk etmeye başladılar. Halk sessiz onları gözleriyle izliyordu. Marmara'nın mavi sularında ufak bir nokta oluncaya kadar. Dolmabahçe Sarayı'nın penceresinde yetişme çağında bir kız çocuğu annesinin elini sıkıyordu. Gözyaşları içinde birbirlerine gülümsüyorlardı. Selma birkaç gün sonra top sesleriyle yatağından fırladı. İşte bundan korkuyordu. Gider gibi yapmışlar, sonra bütün güçleriyle geri mi gelmişlerdi? Çıplak ayaklarıyla pencereye koştu, dışarıya baktı. Tek bir savaş gemisi yoktu. Boğazda tek tük birkaç kayık ve birkaç balıkçı teknesi sabah güneşini selamlıyordu. Oysa top atışları devam ediyordu. Düzenli, belli aralıklarla. Selma kızgınlıktan yüzünün yandığını hissediyordu. Bir sıçrayışta kaftanını aldı. 2 dakika sonra sultanın odasındaydı. Hayır cicim, ne İngilizler, ne Fransızlar, ne İtalyanlar. Hamdolsun ne de Yunanlılar. Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet mi? Fransa'daki gibi mi? Selma bu soruyu sorarken Matmazel Rose'un derslerini dinlemediğine hayıflanıyordu. Sultan yüzünü buruşturdu. Pek çok Türk için cumhuriyet, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik demek. Ama bunlardan hiçbirinin olmamasından korkarım. Rauf Bey'in çok kızdığını haber aldım. Bu işe birkaç saat içinde karar verilmiş. Ona da muhalefetteki 100 kadar milletvekiline de haber verilmemiş. Rauf Bey bu işin Mustafa Kemal'in bir darbesi olduğunu söylüyormuş. Aynı zamanda kendisi Cumhurbaşkanı'nı seçtirmiş. İstanbul basınının yazdıkları da bu yöndeydi. Çoğunun bir hükümet darbesi gözüyle baktığı bu işi hazırlayana karşı da pek hoşgörülü değillerdi. Cumhuriyet, milletin şakağına bir tabanca dayanarak ilan edildi. Birkaç gün içinde Mustafa Kemal tarafından hazırlanan ve evet efendimcilere onaylatılan bir anayasa ile kurulan yeni Türk devleti bu mu? Gazi'ye verilen yetkiler hiçbir padişahın sahip olamadığı kadar büyük. Mustafa Kemal'i aynı anda baba, oğul ve kutsal ruh olan kutsal üçlüye benzetenler de çıkmıştı. Gerçekten de bütün yetkiler kendisinde toplanmıştı. Cumhurbaşkanıydı, hükümet başkanıydı, meclis başkanıydı, başkomutandı ve Türkiye'nin tek siyasi partisinin başıydı. Meşruti bir monarşi ya da Batı tipi demokrasisi özlemi duyanlar için bu tam bir şoktu. Bundan sonra hiçbir şeyin, hiçbir kimsenin Gazi'nin kararlarına karşı çıkamayacağını biliyorlardı. Oysa halk sokaklarda bayram ediyordu. Türküler söyleniyor, meşaleler yakılıyordu. Cumhuriyet neyin nesidir pek bilinmiyordu ama her iyilik ondan bekleniyordu. Merkez hapishanesindekiler bile yaşasın cumhuriyet, yaşasın adalet diye bağırıyorlardı. Selma için Türkiye'nin cumhuriyet ya da monarşi olması fark etmiyordu. Nasıl olsa Mustafa Kemal baştaydı. Kalbinin ta derinliklerinde kendisi için hala sarı gül olmasına karşılık bazı kararlarına da kızmıyor değildi. Özellikle kibar İstanbul yerine Ankara'yı başkent ilan etmesine kızıyordu. Bundan çoktandır söz ediliyordu ama kimse gerçekleşeceğine inanmıyordu. Çorak Anadolu topraklarının ortasındaki bu köhne kasaba, o güzelim imparatorluğun övüncü İstanbul'un yerini nasıl alabilirdi? İki kıta arasına bir yüzük taşı gibi oturmuş. Hicretten 13 yüzyıl önce Apollon'un bir kehanetinden doğmuş, bütün kültürlerin, bütün uygarlıkların beşiği olan İstanbul, Doğu ile Batı arasında yegane kavşak idi. Bu nasıl olabilirdi? Ama Mustafa Kemal çapında biri için soru sormak bir lükstü. O cevapları yeğliyordu. 13 Ekim 1923'te İstanbul, onu dünyanın merkezlerinden biri yapan bin yıllık statüsünü kaybediyordu. Ahmet'in babası, damadın hizmetinden işte bu sırada ayrılmaya karar verdi. Kemalizmin doruk noktasında olduğu şu günler, damadın katibi olmak pek hoş karşılanmıyordu. Ankara'ya da yeni bir iş bulmuştu. Selma, aylardan beri Ahmet'i görmemişti. Daha doğrusu 12 yaşına bastığı günden beri. Ama birbirlerine uzun uzun mektuplar yazmışlardı. Aracılığı da Küçük Sultan'ın bir dediğini iki etmeyen Zeynel yapıyordu. Ne var ki Ahmet'le görüşmek istediğini söylediği vakit kaşlarını çatmıştı. Başımın tacısın ama biliyorsun ki bunu yapamam. Aa, bana tek yardım edecek kişi sensin. Gidiyor, onu son bir kez mutlaka görmeliyim. Öyle yalvarmıştı ki sonunda ağa daha fazla direnememişti. Onu o kadar seviyor, onun da kendisini aynı derecede sevmesini istiyordu ki Zeynel. Tek bir tebessümü her şeyi yaptırtabilirdi. Sultan gibi gülümsüyordu. Vedalaşma bülbül yuvasında olmuştu. Zeynel kapının önünde durmuş, onlara da 15 dakika vermişti. Ahmet en güzel giysilerini giymişti. Yüzü sararmış, ayakkabılarına bakıyordu. Onu görmek nereden de aklıma geldi. Hiç de memnun görünmüyor. Bilseydim. Oysa ne güzel mektuplar yazıyordu. Niye konuşmuyor? İşte şimdi de kızarıyor. Zavallıcık. Hiç tutarlı değildi zaten. Haksızlık ediyorum. Mutsuz. Ama ben de mutsuzum. Hem de çok mutsuzum. Üstelik ayrılan ben değilim, o. Tanrım, 15 dakika ne kadar uzun sürermiş. Konuş benimle Ahmet, konuş. Yoksa patlayacağım. Ahmet, çocuk başını kaldırdı, ağlıyordu. Ahmet, lütfen ağlama. Ağlamanı yasaklıyorum. Ağlayacak biri varsa o da benim. Sen mi? Neden sultanım? Çünkü beni bırakıp gidiyorsun. İşte bunu söylememeliydim. Ne de üzüntülü duruyor. Susuyor. Kendini savunmuyor bile. Nasıl savunsun ki? Babasını suçlamış olur. Hep böyledir zaten. Büyükler hep ilkelerden söz ederler ama işlerine geldiğinde onları unuturlar. İyi ki anneciğim böyle değil. Babam da tabii. Üzülme Ahmet, Ankara'da çok arkadaşın olacak. Beni unutursun. Ben mi sultanım? Unutur muyum? Ona öylesine bir bakış fırlattı ki Selma utandı. Verdiği acıdan, paylaşmayı beceremediği acıdan ötürü utandı. Oysa gideceğini öğrendiği vakit yüreği sıkışmış, işte aşk bu diye düşünmüştü. Hatta kaçmalarını önermesini hayal etmişti. Belki de kabul edeceğini söyleyecekti. Oysa o tutmuş ağlıyordu. Elini bile tutmamıştı. Boğazı düğümlendi. Ahmet gideceği için değil ama aniden onu sevmediğini anladığı için. Ani bir harekette saçlarını bağlayan kadife kurdeleyi çıkarıp Ahmet'e verdi. Ahmet'in yüzü aydınlandı. O kadar mutluydu ki Selma utandı. Yalan söylemiş gibiydi. Ama alt tarafı bu kurdelenin sadece bir kurdele olduğunu söyleyebilir miydi? Üstelik kendisi de bu işlerden ne anlıyordu ki? Birkaç gün sonra Selma sevgili Gül Filiz'ini de kaybetti. Ahmet'in gidişinden sonra en son, en sevgili arkadaşı oydu. Bir sabah bebeği kucağında ağlayarak gelmişti. Maliye nezaretinde çalışan kocası Ankara'ya atanmıştı. Gül Filiz gitmemekte direnmişti. Annesi bellediği sultandan kendisini ve bebeğini alıkoymasını istemişti. Sultan saatlerce genç kadına kocasını izlemek zorunda olduğunu anlatmaya çalışmıştı. Gülfiliz'in yanında duran Selma, annesinden olanaksızdı ama bir zaaf belirtisini göstermesini dilemişti. Gülfiliz'in dönme vakti olan ufukta morlu altınlı karartılar belirtene kadar. Bu üzüntülerden kurtulmak amacıyla Selma, güzel Çerkes kızının onuruna haremdeki bütün arkadaşlarının katılacakları bir gezi düzenlenmesini istedi. Haliç sırtlarında öküz arabalarıyla yapılan kağıthane gezilerinin belki de sonuncusuydu. Sonbaharın son günleriydi. Bakır rengi yapraklar arasından süzülen ışık taş yolları aydınlatıyordu. Alınları kınalı, boynuzları nazar boncuklu öküzler, rengarenk çiçekler ve yapraklarla bezenmiş arabaları çekiyorlardı. Sanki geçmiş günlerde köy ağalarının kanılarını çekercesine. İçeride ipek perdeler ardında yastıklara dayanmış kadınlar eski güzel günlerdeki gibi çene çalıp gülüşüyorlardı. Tüm bu neşenin ortasında bir tek gül Filiz sessizdi. Ona dayanmış olan Selma elini tutuyordu. Genç kadının bakışları yüreğini parçalıyordu. Ahmet'in bakışları gibi acı doluydu. Dudaklar pek yakında derken gözler asla diyordu. Çok eğlenceli geçeceğini sandığı bu gün mezarlıkları ziyaret, ölüleri anma gününe dönmüştü. Israr ettiği için pişman olmuştu. Gülfiliz'i hep hoppa, vurdum duymaz olarak hatırlamak isterdi. Sanki büyü bozulmuştu. Şakalaşmaları, verilen sözlere, Gülfiliz'in bir yıl sonra İstanbul'a gelip birkaç gün kalması, Selma'nın da büyüdüğünde Ankara'ya mutlaka gitmesi vaatlerine rağmen birbirlerini hiç görmeyeceklerini biliyorlardı. Dolmabahçe Sarayı'nda yeni halife rahat bir hayat sürüyordu. 55 yaşındaki bu kibar insan vaktini resim, müzik ve dini konularla uğraşarak geçiriyordu. Siyasi bir rol oynamak iddiasında değildi. Çok dindar olduğu için 350 milyon Müslümandan sorumlu olan Emirül Müminin olma görevini çok ciddiye alıyordu. Haftada bir kere cuma selamlığına çıkıyordu. Bu törene eski görkemini kazandırmak için ısrar etmişti. Bu nedenle her cuma ardında kalabalık bir mahiyetle Ayasofya Camii'ne veya civardaki diğer camilerden birine gidiyordu. Bir hafif süvari mangasının eşliğinde bazen arabasından inerek şahane bir beyaz ata biniyordu. Yoldan geçerken halk toplanıp alkışlıyordu. Bembeyaz sakallı ve menekşe rengi gözleriyle çok yakışıklı bir adamdı. Halife bazen altın yaldızlı beyaz saltanat kayığı ile boğazı geçip Üsküdar meydanındaki camiye gidiyordu. Hatta bir iki kez 1453'te 18 yaşındayken Bizans'ı fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmed'in sarığı ve giysisi üzerinde sokağa çıkmıştı. Bu gösteriler ve halifenin halk tarafından benimsenmesi Türkiye'nin yeni hakimi tarafından hoş karşılanmıyordu. Üstelik Abdülmecit büyükelçileri ve bazı yabancı ziyaretçileri hatta Türk siyaset adamlarını kabul ediyordu. Bunlar arasında İstiklal Savaşı kahramanları Rauf Bey ile Refet Paşa da vardı ve kendisine hükümdarmış gibi hitap etmeye devam ediyorlardı. Hatta Refet kendisine son derece güzel, safkan bir at hediye etmiş, halifenin her hareketini adım adım izleyen İstanbul basını bunu da bütün ayrıntılarıyla yazmaktan geri kalmamıştı. Abdülmecit istemediği halde hoşnutsuzları mıknatıs gibi çekiyordu. Bunların sayısı pek çoktu. Eski aileler, emekli paşalar, azledilen memurlar, eski saray mensupları ve özellikle din adamları. Zaferden sonra Mustafa Kemal dini geri plana itmişti. Ankara'da kadınların başları açık sokağa çıktıkları söyleniyordu. Yakında bütün ülkede aynı şey olacak deniyordu. Son rezalet Gazi'nin bir heykeli dikilmişti. Hiçbir padişah dini nedenlerden bunu göze alamamıştı. Yavaş yavaş İslam adına gruplar oluşuyordu. Camilerde ve meydanlarda hocalar ve şeyhler zındıklar hükümetine ver yansın ediyorlardı. Eskiden İstiklal Savaşı'nda Mustafa Kemal'e yardım etmiş olan tekkeler ona cephe almışlardı. Özel hayatı eleştiriliyordu. Bu ara Latife Hanım'ın kıskançlıklarından bıktığı için boşanmış ve bekar hayatına dönmüştü. 1923 sonbaharında Fikriye'nin intihar etmesi de Mustafa Kemal'in saygınlığını arttırmayacaktı. Bir vakitler yakışıklı paşasına delicesine aşık olan bu genç akrabası, boşandığını duyar duymaz Ankara'ya koşmuştu. Sevdiği adam ne derse, ne isterse yapmaya hazırdı. Kemal onu istememişti. Ertesi günü bir hendekte ölüsü bulundu. Tabanca ile intihar etmişti. Artık sadece saltanat yanlıları ve din adamları değil, Her türlü aşırılıktan bıkan pek çok demokrat da halifeye yönelmişti. Abdülmecit pek iyi bir meşruti hükümdar olabilirdi. Sağduyusu olan, dürüst bir insandı ve muhtemel bakanlarıyla anlaşmazlığa düşecek kadar kişilik sahibi değildi. Mustafa Kemal ufuktaki tehlikeyi sezinlemişti. Bugüne kadar yakın çevresinde Orta Çağ Uru olarak nitelediği hilafeti yok ederek halkı doğrudan karşısına almaya çekinmişti. Ama sözünü geçirebilmek için de onu ortadan kaldırması gerektiğinin farkındaydı. Fırsatı yaratan yine Abdülmecit oldu. Hilafet makamının gereklerini layıkıyla yerine getirebilmesi için tahsisatının arttırılmasını istedi. Kemal'in cevabı alaycıydı. Bir halifenin mütevazi yaşaması gerekir. Esasen hilafet, mevcudiyeti kanıtlanmamış tarihi bir kalıntıdır. Düşmanlıklar açığa vurulmuştu. Resmi basın zincirden boşanmış gibiydi. Halifelik ne işe yarıyor? Devlete pahalıya mal olan saltanatı yeniden getirmeye yarayan bir kurum. Ilımlı gazeteler ise, hilafetin ülkemiz için paha biçilmez değeri vardır. Kaldıracak olursak 10 milyon nüfusu ile Türkiye İslam alemindeki önemini kaybedecek. Avrupa'nın gözünde de önemsiz küçük bir devlet olacaktır diye yazıyorlardı. Bomba 5 Aralık günü Ağa Han'ın 3 İstanbul gazetesinde yayımlanan mektubu ile patladı. İsmailiye mezhebinin başı halifenin aşağılanmasını kınıyor ve ona İslam aleminin saygı ve güvenini sürdürecek biçimde davranılmasını istiyordu. Haber zararsızdı ama mektup Londra'dan postalanmıştı. Bu fırsat kaçmazdı. Mustafa Kemal bunun bir komplo olduğunu söylüyor ve Ağa Han'ın Türk ulusunu bölmek isteyen dış güçlerin ajanı olduğunu ileri sürüyordu. Mektubu yayımlama cesaretini gösteren yazı işleri müdürleri tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişlerdi. Bir vatana ihanet yasası çıkarılmıştı. Buna göre cumhuriyete karşı veya eski rejimden yana olanlar ölüm cezası ile cezalandırılacaklardı. Ülke çapında tutuklamalar yapılıyordu. Türkiye bir darbe eşiğinde yaşıyor gibiydi. Abdülmecit fırtınanın geçmesini bekleyerek sarayında susuyordu. Ama Gazi bu işi bitirmeye kararlıydı. İstanbul valisi cuma selamlığını yasaklamıştı. Halife camiye gitmek istiyorsa kiralık bir faytona binebilirdi. Süvariler artık eşlik etmeyecek, saltanat kayığına da el konulacaktı. Şehzadenin tahsisatı katip ya da danışman kullanamayacağı boyutta indirgenmişti. Her şeye rağmen kalmak isteyen sadık hizmetkarlara kendi güvenlikleri için sarayı derhal terk etmeleri tavsiye edilmişti. Aradan 2 ay geçmişti. Mustafa Kemal, yıllık manevraları izlemek üzere İzmir yöresine gitmişti. Halifenin yakınları yeniden ümitlenmişlerdi. Olan biten demek ki sadece bir uyarıymış. Aslında Gazi, askeri komutanlara danışmaya gitmişti. Birkaç günlük tartışmadan sonra Osmanlı ailesinin dini yetkisine son vermesi gerektiğine onları ikna edebilmişti. Ordu onunla birlikte darbeyi indirebilirdi. Büyük Millet Meclisi'ne hakimdi. Her zaman olduğu gibi pek çok milletvekili isyan edecek ama sonunda ona karşı gelemeyecekti. Esasen önlemlerini almıştı. En önemli muhaliflerinden biri olan Rauf Bey'i çağırtarak Halk Partisi'nin yönetim kurulu önünde Cumhuriyete ve başkana sadakat yemini ettirmişti. Aksi halde meclisten ve ülkeden çıkarılacaktı. Nelerin hazırlandığını bilen ve bunları önlemeye güçleri olmayan Rauf Bey ve Refet Paşa Ankara'yı terk etmişlerdi. 24 Şubat 1924'te son bir çıkış yapıldı. Eski rejim yandaşlarının entrikalarını açıklayan Kemalist grup hilafetin ilgasını istedi. Bir hafta süren kavgalı tartışmalardan sonra Büyük Millet Meclisi 3 Mart günü açık oylamayla sadece Abdülmecid'in değil, hanedan mensuplarının hepsinin ülkeden derhal çıkarılmasına karar verdi. 3 gün içinde hepimizin gitmiş olması gerekiyor. Şehzade Osman Fuat Efendi öfke içindeydi. Bu sabah saat 9'da Hatice Sultan'ın dairesine gelmişti. Halifenin, iki karısının ve çocuklarının Orient Express'le İsviçre'ye gönderileceklerini öğrenmişti. Mabeyincisinin anlattıklarına göre vali ve emniyet müdürü gece yarısı gelmişler. Halife kütüphanede kitap okuyormuş. Hatta kaçar korkusuyla sarayın etrafını sardırmışlar. Halife çok vakurmuş. Sadece hazırlanması için birkaç gün istemiş. Herifler reddetmiş. Halkın tepkisinden çekiniyorlar. Gazetelerin haberi 24 saatten önce yayımlamaları yasaklanmış. Veliahtın bir an önce gitmesi isteniyormuş. Bavullarını ancak toplayabilmiş. Sabahın 5'inde çalışanlar büyük salonda toplanmış. Herkes ağlıyormuş. Halife çok heyecanlıymış. Herkesin eline sıkmış. Sonra, ülkeme hiç kötülük etmedim, etmeyeceğim de. Aksine, ölünceye kadar, hatta daha sonra kalkınması için dua edeceğim, demiş. Sonra emniyet müdürü onu bir arabaya bindirmiş. Ancak Sirkeci istasyonuna değil de her türlü gösteriyi önlemek için kentten 25 kilometre uzaklıktaki küçük bir istasyona götürmüşler. Selma ağzı bir karış açık dinliyordu. Hiçbir şey anlamıyordu. Yıllar boyu işgal kuvvetlerinden korkmuşlardı. İngilizlerden, Yunanlılardan her şey beklenirdi. Ama şimdi savaşı kazandıktan sonra halifeyi gönderen ve kendilerini kovmak isteyen Türklerdi. Delirdiler mi ne? Herhalde yanlış anlama var. Anneciğim her zamanki gibi Fuat dayıyı yatıştıracak, ona anlatacak, her şeyi yerli yerine oturtacaktır. Annesine baktı, yüzünü iki avucunun arasına almış, sürgün mü? Olacak şey değil, diye söyleniyordu. Şehzade Paşa odada dolaşıp duruyordu. Uyrukluğumuzu kaybettik. Ülkeye bir daha ayak basmamız yasaklandı. Mallarımıza el kondu. Sadece kişisel eşyalarımızı götürebileceğiz. Hah, unutuyordum. Hükümet büyüklük göstererek her birimize 1.000 altın lira veriyor. Bizi ancak birkaç ay idare eder. İşte sevgili halacığım, durum bu. Suçlular gibi cezalandırılıyoruz. Hatta aramızda Türkiye için kanını dökenler bile var. Elini savaş alanlarında kazandığı nişanlarla dolu göğsüne götürdü. Dudakları titriyordu. Selma ağlayacağını sandı. Başı dönüyordu. Yok, gerçekten anlamıyordu. Gitmek mi? Nereye? Ama niçin? Ne kadar süreyle? Fuat dayı ilelebet demişti. İlelebet ne demek? İstemeden bağırmıştı. Annesi ona dönmüştü. Ne kadar da solgundu. Anneciğim. Selma annesinin ayaklarına kapandı. Doğru olamaz bu. Doğru olmadığını söyleyin bana. Bizden ne istiyorlar? Lütfen anneciğim. Fuat dayı, cevap verin. Neler oluyor? Olan şu ki Mustafa Kemal... Selma ferahlamış olarak ayağa kalktı. Paşa mı? Öyleyse her şey yolunda demektir. Ona gidip anlatıp kendisini yanılttıklarını, ona karşı asla hareket etmediğimizi anlatırız. Hatırlasanız anneciğim, onun büyük bir vatansever olduğunu söylüyordunuz. Savaş sırasında her gece kazanması için dua ediyordunuz. Sonra sakladığımız o subay. Ankara'ya gidip her şeyi anlatmalıyız. Anlayacağından eminim. Annesi neden başını çeviriyor? Fuat dayı neden omuz silkiyor? Kimse onu dinlemiyor. Şehzade, sultanım diye tekrarladı. Unutmayın, sadece 3 günümüz var. Eğildi ve süratle odadan çıktı. Siz, Selma iç çekmeleri, telaşı, gözyaşlarını, küçüklükleri, beklenmeyen iyilikleri, ihanetleri, sadakati hep bu sis perdesi ardında hatırlayacaktı. 3 gün boyunca odadan odaya denk yapan, tekrar söken, katlayan, yerleştiren ve aralarında çekişip duran hizmetkarların ve harem ağalarının ayakları altında kalmıştı. 3 gün boyunca bu gürültüden, bu karışıklıktan, kalfaların söylenmelerinden, özellikle onu teselli etmek için peşinde dolaşıp duran Matmazel Rose'dan kaçmak istemişti. Bu hayhuy içinde sakin, dantel oymalı sarayını tanımaz olmuştu. Artık burası onun yuvası değildi. Bu karışıklık ve gürültü onu daha sırası gelmeden kapı dışarı etmişti. Sonunda odasına kapanmış, unutmamak, hafızasına nakşetmek için sevdiği eşyalara teker teker bakmış ama artık onları görmez olmuştu. Şimdiden belirsizleşmişlerdi. İki hizmetçi büyük bavulunu getirip ne de götürmek istediğini sorduğunda şiir kitabı ile defterini bavulun dibine atmış, gerisini hizmetkarlara bırakmıştı. Hayri bavulunun çok küçük olduğundan yakınınca da kendi bavulunun yarısını onun eşyalarına ayırmıştı. Onu çevreleyen bu sis perdesinden bazı renkli manzaralar görebiliyordu. Annesinin elbiselerinin dikiş kıvrımlarına mücevher diken terzileri, sultanın bunları götürmeye hakkı olduğunu söylemelerini ama gayretkeş bir gümrükçü ile karşılaşmak korkularını, hatta bir zümrüdün usulca birinin cebine girdiğini bile hatırlıyordu. Sonra Zeynel, iyi kalpli Zeynel.